Haber hafta sonundan herkese merhaba. Koronavirüs salgınıyla başlıyoruz bültenimize. Salgın, ülkenin ve dünyanın gündemini belirlemeye devam ediyor. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 198 milyon 579 bini geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 234 bini, iyileşenlerin sayısı ise 179 milyon 317 bini aştı. Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı verilere göre son 24 saatte 22.332 yeni vaka tespit edildi. 79 kişi ise hayatını kaybetti. Şimdi salgında son durumu Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Doçent Doktor Ali İhsan Ökten ile değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Hocam malumunuz bayram tatilini geride bıraktığımız dönemde vaka sayıları son 10 gün içerisinde 7.000'den 22.000'lere kadar ulaştı. Bazı sağlık uzmanları da Ağustos ayında yeni bir dalgayla karşılaşabileceğimiz konusunda uyarılarda bulunuyor. Nasıl değerlendirirsiniz son gelişmeleri?
Son gelişmeleri şöyle değerlendireyim. Evet, biz aslında sonbaharda yeni bir yükseliş bekliyorduk. Ancak o bekleyiş ne yazık ki sonbahardan önce Ağustos ayında olacak gibi gözüküyor. Şu an onun yükselişini yaşıyoruz. Yani yeni bir pikin yükselişini yaşıyoruz. Son bir haftayı değerlendirdiğimiz zaman dünyada COVID-19'da %10'luk bir artış olurken ülkemizde %114 oldu. Vefat sayılarına baktığımız zaman ise dünyada %10 olurken ülkemizde ise %16 oldu ve Avrupa'da ise bu oranlarda azalma mevcut, özellikle günlük vaka sayılarında. Bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman ülkemizdeki gerçekten gidişat son derece hızlı bir yükseliş var ve bunu eğer biz yeni bir önlemlerle bunu alamazsak önümüzde gerçekten çok kısa sürede daha önce yaşadığımız gibi bir felaket senaryosuna doğru gidebiliriz.
Yaz dönemi için de bir takım önlemler düşünülebilir diyorsunuz yani.
Evet.
Hocam isterseniz aşılara geçelim şimdi de. Son günlerde tekrardan 1 milyon, günlük 1 milyon aşı sayısını yakaladı Türkiye. Ancak hastaneye yatan, özellikle hastaneye yatan yeni vakaların çoğunun aşısız vakalar ya da çift doz Sinovac olmuş vatandaşlar olduğu belirtiliyor. Bu aşamada aşılama hızı ve aşılama miktar konusunda neler söylersiniz?
Biz öncelikle aşılama konusunda geç kaldık. Geç kaldığımız için de tabii ki toplumsal bağışıklık oranının %70 oranına şu an çok uzağız. Aşılamayla ilgili kısaca ilk doz yapılan 41 milyon 6 bin vatandaşımız var. %49'a denk geliyor. İkinci doz aşı 27 milyon 339 bin vatandaşımıza yapılmış. %32 oranında bir oran. Ve üçüncü doz aşımız ise %5 civarında yapılmış, toplumun %5'ine yapılmış durumda. Biz burada ikinci doz aşıları tabii ki önemsiyoruz. Toplumsal bağışıklığı sağlaması için de ikinci doz aşıların yapılması önemli. Bunun için de en az %70'i biz öngörüyorduk toplumsal bağışıklığı sağlamak için. Ancak Delta varyantındaki bu hızlı giriş nedeniyle bu oranı %85'lere kadar çıkarmak gerekir. Son bir haftada gerçekten bir aşılama oranımızda artış var. 1 milyon üzerine geçtik. Ama bayram süresindeki olan 9 günlük, 10 günlük tatili biz ne yazık ki çok kötü kullandık. Oradaki aşı, günlük aşı oranlarımız 100 binin de altına düşmüştü. Bu nedenle bunu çok kısa sürede hızlıca toparlamamız lazım ki hem toplumsal bağışıklığı arttıralım, hem pandeminin bu şekilde hızlı yükselişini azaltalım, hem de delta varyantına karşı daha hızlı bir mücadele etmiş olalım. Hastanelerde yatış oranları ve yoğun bakımlardaki yatış oranları giderek artmaktadır. Ve yoğun bakımlarda yeni yerler açılmakta olduğu bazı illerimizden bize bilgi geliyor. Bu önemli. Buradaki Sağlık Bakanlığı'nın da açıkladığı, bizim de vardığımız sonuçlar %90 civarında yoğun bakımlara yatış oranlarındaki %90 civarında aşısız vatandaşlarımız veya tek doz aşı olmuş olanlar, iki doz Sinovac aşı olanlardaki yoğun bakıma veya hastalanma oranlarındaki oranlar aslında düşük. Bunu Sinovac'ın etkisiz olmamasına etkili değil anlamında söylemek bence birazcık haksızlık olur. Çünkü Sinovac aşısının da veya CoronaVac aşısının da etkinliği ve koruyucu özelliği fazla. Ancak biz ilk olarak CoronaVac aşısının yapıldığı için toplumda ve onun da belli bir süre etkinlik süresi var. Yaklaşık 6 ay geçti. Zaten biz bunları 6 ay sonra ikinci doz veya üçüncü dozu önermek durumundayız. Aynı zamanda Delta varyantında gelişmiş olması, tabii ki Delta varyantında bildiğimiz gibi koronavak aşıları biraz daha etkinliği düşük. BioNTech'in etkinliği daha fazla. O yüzden iki doz Sinovac'tan sonra mutlaka biz BioNTech öneriyoruz. Hani bunların tamamını değerlendirdiğimiz zaman aşının ne kadar önemli olduğu burada ortaya çıkıyor. Biz mutlaka vatandaşlarımızdan en kısa sürede aşıya tereddüt etmeden aşı olmalarını öneriyoruz.
Hocam, bu noktada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz aylarda, yani Türkiye'de aşılamanın ilk günlerinde mRNA aşılarına yönelik bazı yorumları olmuştu. Henüz güvenliklerinin tespit edilmediğine yönelik bazı yorumlar vardı. Şimdi toplumda mRNA aşılarına karşı bir ön yargının da olduğunu söyleyebiliriz. Hani sosyal medyada, platformlarında da okuyoruz. Bunun yanında hani ikinci dozunu yaptırmaya çekilen bazı vatandaşlarımız olduğu bilgileri de geliyor. Bakan Koca'nın açıklamaları sizce aşılama oranının artmamasında etkili oldu mu? Nasıl bu önyargı nasıl kırılabilir?
Aslında pandemi sürecinde olduğu gibi aşılama sürecinde de Sağlık Bakanı çok çelişkili açıklamalar yaptı. Bizimle, sizlerle, toplumla gerçek verileri paylaşmadı. Şeffaf bir politika izlemediler. Bunların hepsi tabii ki toplumda bir güvensizlik yarattı. Özellikle ilk açıklamalarında aşılarla ilgili olarak mRNA aşılarını güvenli bulmadığını söylemesi tabii ki sonrası dönem için çok büyük bir handikaptı ve biz şu an bunun sıkıntılarını yaşıyoruz açıkçası toplum olarak. Toplumun bu anlamdaki hem Sağlık Bakanlığına hem Sağlık Bakanlığına tabii ki bir güvensizliği vardır. Bu güvensizlik ne yazık ki kendilerinin aşılanmasına da yansıyor. Bunu bizim kırmamız için Sağlık Bakanlığı'nın artık çok daha aşılama konusunda çok daha ciddi tedbirler alması gerekir. Aşı kampanyaları yapmaları gerekir. Ve bunu toplumun tüm kesimleriyle doğru bilgileri paylaşmaları gerekir ki ancak bu şekilde biz aşıdaki tereddütleri ortadan kaldıralım. Biz şu anki bilimsel bilgilerle biliyoruz ki ülkemizde uygulanan her iki aşının da koruyucu ve etkinliği yüksektir. Çok ciddi bir yan etkisi yoktur. Bugüne kadar aşılardan ölüm olmamıştır. Bir tarafta dünyada 4 milyondan fazla ölümü önümüze koyduğumuz zaman ülkemizde de 50 binden fazla ölüm. Diğer tarafta ise aşılardan hiç ölüm olmadığını bir terazi kefesine koyduğumuz zaman aşıların etkinliğinin ne kadar yüksek olduğunu görebiliriz. Bunu son dönemdeki yoğun bakımda yatan hastalardaki aşılanmamış oranlarının %90'a çıkmasıyla da görebiliriz. Bu nedenle aşılarda herhangi bir tereddüte gerek duyulacak bir durum yoktur. Vatandaşlarımız çok büyük güven içinde aşılarını olmaları gerekir.
Hocam, son olarak salgında son günlerin en önemli tartışmalarından biri de henüz aşısını yaptırmamış vatandaşlara uygulanması gündeme gelen bazı sosyal kısıtlamalar. Dünyada da bazı örnekleri görüyoruz. Fransa'da gördük. Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölgelerinde var. Türkiye için de böyle bir uygulamaya geçilebileceği konuşuyor. Sizin bu konu hakkındaki görüşleriniz neler? Nasıl bir etkisi olur salgının gidişatına?
Bence bazı kısıtlamaların getirilmesinin olumlu olacağını biz de düşünüyoruz açıkçası. AVM'lere, işte kapalı alanlara, kafe, restoranlara, sinema, tiyatro vesaire gibi kapalı alanın olduğu her yere aşısızların, aşı olanların alınması daha uygun bizce de. Çünkü aşısızların gerçekten sadece kendileriyle ilgili değil, toplum sağlığı açısından da tehlikeli bir durum arz etmekteler. Benim özgürlüğüm sizin özgürlüğünüzün başladığı yerde biter çünkü. Eğer ben aşı olmayıp da sizi hastalandırma riskim varsa bu bir aşı olmama özgürlüğüne bence konulmaması gerekir. O zaman siz aşı olmak istemeyebilirsiniz. O zaman siz evinizde oturun. Dışarıya çıkıp kapalı alanlara girip sağlıklı vatandaşları hastalandırma, virüsü bulaştırma lüksünüz olmaması gerekir. Bu nedenle bazı önlemler alınabilir. Bu aşılama oranlarını arttıracaktır. Aynı zamanda pandeminin bu ağır gidişatını da daha da azaltacaktır diye düşünüyorum.
Ali İhsan Ök'ten çok teşekkürler katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Haber hafta sonuna Türkiye'yi sarsan orman yangınlarıyla devam ediyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dün son günlerdeki orman yangınlarından en çok etkilenen yerlerden Antalya'nın Manavgat ilçesi ve Muğla'nın Marmaris ilçesinde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'te vatandaşa çay dağıttı.
Türkiye 28 Temmuz'dan bu yana orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün son günlerdeki orman yangınlarından en çok etkilenen yerlerden olan Antalya'nın Manavgat ve Muğla'nın Marmaris ilçelerinde incelemelerde bulundu ve vatandaşa çay dağıttı.
Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız sizlere buradan çay ikram edecek.
İlk olarak yangınlardan en çok etkilenen bölgelerin başında gelen Manavgat'ı ziyaret eden Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak diye konuştu. Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'ın yangınları kontrol altına almak için destek vereceğini de açıklayan Erdoğan, Rusya'dan, Ukrayna'dan aldığımız uçaklar var. Azerbaycan'da amfibi uçaklarını gönderecek. Bununla birlikte 6-7 uçak olacak dedi. Erdoğan, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkanlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz dedi. Marmaris'teki incelemelerini tamamlayan Erdoğan, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi'ndeki öğretmen evinin önünde bekleyen vatandaşlara seslendi. Erdoğan konuşmasının sonunda kendisini dinleyen vatandaşlara çay dağıttı.
Antalya Manavgat'ta devam eden yangınları yöre halkı kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışıyor. Manavgat'taki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 7'ye yükseldi. Şimdi vatandaşın yangınla mücadelesini izliyoruz. Ardından Manavgat'taki muhabirimiz Mehmet Selçuk adaya bağlanacağız.
Yarı halkı yangının Oymapınar Barajı'nın hemen üzerinde, yangın olduğu bölgenin hemen üzerinde kuru ağaçları kesiyor. Yangının yukarıya doğru ilerlemesini engellemeye çalışıyorlar. Eğer yangın bulunduğumuz tepeyi aşarsa arka tarafta korumasız köyler var. Korumasız derken rüzgarı çok alan köyler var. Bu köylerin de yanma ihtimali var. Bu yüzden yöre halkı canla başla mücadele edip dumanların arasında kuru ağaçları kesmeye çalışıyorlar. Avus'un tarafından yaklaşık 600 metre tırmandığımız söyleniyor. Ama tabii kesin rakam bilmek çok da mümkün değil. Buradan Gölcük yerlisine doğru gidiyoruz. Aslında burada bir sivil kahramanlık hikayesi var. Çünkü yöre halkı buraları tırmanıyorlar. Elektrikli testereleriyle, düzeltiyorum, benzinli testereleriyle, benzinleriyle, sularıyla, tırpanlarıyla kuru ağaçları kesmek için, yangının yolundaki kuru ağaçları kesmek için bu bölgeye kadar tırmanıyorlar. Çok engebeli bir arazi. Ne tırmanması ne de inmesi normal burayı bilmeyen insanlar için çok da zor.
Soğutma çalışması yapılıp da olduğu halde tekrar arkasından tutuşuyor rüzgarın etkisiyle.
Yangının Toroslara geleceği en kritik noktalardan birisi burası. Bu tepenin yanarak aşıldığı takdirde yangın arkadan Eynif Ovası, İbradı, Ormana, Başlar, Üzümdere ondan sonra yayılıp gitme ihtimali var. Biz de Ormana halkı olarak bütün gençler, bütün halk burada, bütün erkekler burada. Herkes ellerine tırmıkları aldı. Tırmıklar da burada çamların altındaki olan otları temizliyor. Çünkü bu otlar alttan hazallar ilerleyerek bütün ormanları yakıyor.
Alevler Oymapınar Barajı'nın yukarısında yer alan Gölcük Yaylası'na kadar ulaştı. Manavgat yangınından sonra başlayan Akseki yangınını Kepezbeyni bölgesinde büyümeye devam ediyor. Yangın şu anda İbralı kısmına doğru, sınırına doğru gelmeye devam ediyor ve şu anda gördüğünüz gibi yerden sadece arasözlerle müdahale ediliyor. Hava karardığı için havadan herhangi bir müdahale yapılamıyor. Rüzgarın etkisiyle ilerleyen saatlerde, gece saatlerinde yangının büyümesi yöre halkı tarafından korkuyla bekleniyor.
Selçuk merhaba.
Merhaba Engin Deniz, pek iyi yayınlar.
Çok teşekkürler, sana da iyi çalışmalar. Selçuk, Antalya'da 5 gündür devam ediyor yangın. Sen de ilk günden beri oradasın. Bugün ölüm sayısının 7'ye yükseldiği de açıklandı. Nedir bölgedeki son durum? Senden dinleyelim.
Engin Deniz Bek, senin de dediğin gibi ölüm sayısında 2 vatandaş daha hayatını kaybetti. Yerel kaynaklara göre ölüm sayısı, ölen vatandaş sayısı 11'e yükseldi. Ama resmi rakamlara göre vefat eden vatandaşların sayısı 7'ye yükseldi. Dün az önce de gösterdiğimiz pakette olduğu gibi yangın tüm hızıyla devam ediyor ve korkulan tabii ki oldu. Yangın kuzeye doğru ilerlemeye devam ediyor. Dünkü görüntülerde gördüğümüz yerler, dün yöre halkıyla takip ettiğim yerler bugün alevlere teslim olmuş durumda. Şu anda daha önce de bahsettiğimiz gibi Avosun'da, Tilkiler'de, Ahmetler'de olan yangın oraları yaktıktan sonra şu anda Isparta'ya, Konya'ya doğru devam ediyor. Biz de şu anda Isparta ile Konya arasında stratejik öneme sahip bir ova var. Eynif Ovası. Bu ovanın hemen ötesinde bölge sakinleri canla başla mücadele ediyorlar. Seferberlik halinde mücadele ediyorlar ve yangına set oluşturmaya çalışıyorlar. Bugün burada Konya-Antalya yolu inşaatı var. Bir tünel inşaatı var burada. Bugün tüneldeki şantiye araçlarının da yöre halkına destek verdiğini gördük. Bir güne varmaz. Yani yarın buraya alevlerin ulaşacağı düşünülüyor ama ara sözlerin daha rahat mücadele edebilmesi için yöre halkı onlara yer açtı. Bir tampon bölge oluşturdu. Umuyoruz korkudan olmaz ve Eynif Ovası'na ulaşmaz. Eğer ki yangın Eynif Ovası'na ulaşırsa rüzgarın etkisiyle beraber müdahale edilemeyecek. Zaten şu anda yangına müdahale edilmiyor bu bölgede. İki gündür yangına müdahale edilmediğini söyleyelim. Manavgat merkezde şu anda bir tehlike yok. Yangın oradan uzaklaşmış durumda. Ama Manavgat merkezden 50 kilometre içeriye baktığımızda yangın bu bölgede ilk günkü hızıyla belki de daha hızlı şekilde devam ediyor. Bir kısmı Alanya sınırında yangının, diğer kısmı ise neredeyse Antalya sınırına doğru, Antalya merkez sınırına doğru ilerliyor. Az önce aldığımız habere göre Ahmetler Köyü, köyünün etrafı alevlerle sarılmış durumda ama köylü evlerini terk etmiyor ve köyün etrafını tırnıklarla yanıcı maddeleri temizlemiş durumdalar. Yangın tüm hızıyla devam ediyor ama maalesef bu bölgede havadan bir destek yok. Bugün Antalya'nın Kemer ilçesinde de 3 farklı bölgede yangın çıktı ve orada da hava desteği yoktu. Bugün burada da hava desteği yok. Uzun zamandır hava desteği yok ve sanki ormanlar kaderine terk edilmiş gibi.
Selçuk, az önce sen de söyledin. Halk belli bir anlamda tamamen kendi imkanlarıyla mücadele ediyor orada yangınla.
Evet.
Nasıl gidiyor çalışmalar? Gelen yardımların durumu ne? Son olarak bunları sorayım.
Öncelikle Engin Deniz Bek, ben yanan köylerden uzaklaştım. Şu anda yangına karşı çarpışmaya hazır bölgede bulunuyorum. Ormana köyünde bulunuyorum. Burada yöre halkı 24 saat boyunca seferberlik ilan etmiş durumdalar. İşlerini güçlerini bırakmış durumda yöre halkı. Burada ellerindeki tüm imkanlarla, traktörlerle ara sözlere 30 kilometreye su taşıyorlar. Ve bu 24 saat devam ediyor. Gece karanlığında da yöre halkı ara sözde Orman Genel Müdürlüğü çalışanları dinlesin diye kendi hortum patlıyor. Onlara hortum tedarik ediyorlar. Onlara su götürüyorlar, yemek getiriyorlar. Yani inanılmaz bir seferberlik var. Sanki Kurtuluş Savaşı'nın bir örneği burada yangına karşı mücadelede görüyoruz.
Mehmet Selçuk'a da çok teşekkürler. Kolay gelsin.
Ben teşekkür ederim Engin Deniz Bek. İyi yayınlar.
Şimdi Türkiye'yi sarsan orman yangınlarından yola çıkarak Marmara Üniversitesi'nden iklim politikaları konusunda uzman Profesör Doktor Semra Cerit Mazlum ile Türkiye'nin iklim politikalarını konuşacağız. Semra'cığım, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Merhabalar Engin Bey.
Merhabalar. Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Hocam, coğrafi açıdan oldukça zengin ve çeşitli bir ekosistemi olan Türkiye'nin iklim politikaları uzun bir süredir tartışma konusu. Bu hafta ülkeyi sarsan orman yangınlarının bu kadar büyümesi ve iklim politikaları arasında bir ilişki var mı? Böyle başlayalım isterseniz.
Elbette var. Yalnızca orman yangınları değil, iklim değişikliğinin diğer etkilerini de ülkemizde çeşitli mevsimlerde ve çeşitli bölgelerde arka arkaya yaşıyoruz maalesef. Geçtiğimiz günlerde Doğu Karadeniz bölgesinde, işte bugünlerde Doğu Anadolu bölgesinde aşırı yağışlara bağlı seller, su baskınlarıyla mücadele ediyor yöre halkı. Büyük kayıplar var. Birkaç gündür de Akdeniz bölgesinde, Ege bölgesinde orman yangınları söz konusu. Bu etkiler iklim değişikliği alanında çalışan bilim insanlarının ve bu çalışmaları bir araya getirerek sentezleyen en önemli uluslararası kurum olan Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin uzun yıllardır bize söylediği, işte bilimsel verilerle, çalışmalarla ortaya koyduğu iklim değişikliğinin etkilerine dair öngörülerle örtüşüyor aslında. Dolayısıyla ülkelerin iklim politikalarından bahsederken yalnızca sera gazı emisyonlarının azaltılması boyutuyla değil, iklim değişikliğinin şimdi yaşamakta olduğumuz ve önümüzdeki yıllarda çeşitlenerek devam edecek olan bu etkilerine karşı uyum, hazırlık önlemlerinden de bahsetmek gerekiyor. Türkiye'nin iklim politikasının uyum ayağının eksik olduğunu gösteriyor aslında yaşamakta olduğumuz süreç. Biraz önce sizin sahadan yangınlardaki durumu bildiren arkadaşınızın aktardığı gibi bir kapasite eksikliği ya da kapasite geliştirmeme ya da yetersizliği durumu söz konusu. Dolayısıyla iklim politikasının her boyutunu kapsayacak daha çerçeveli bir şeye, hazırlığa, iklim eylemine ihtiyacı var Türkiye'nin.
Hocam, yangınlara geri dönecek olursak, şu an tıpkı bizim gibi orman yangınlarından muzdarip komşu Yunanistan ve Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye orman yangınları konusunda bir yardım teklifi geldi. Ancak bildiğimiz kadarıyla şu an için yalnızca Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'dan gelen yardımlar var. Nasıl bir sürece tanıklık ediyoruz? Bu konuda neler söylersiniz?
Bu konuda dayanışma önemli. Hani bölge ülkeleri arasında gerek Akdeniz'de gerek dünyanın başka bölgelerinde iklim değişikliğinin ani gelişen ya da yavaş yavaş oluşan etkilerine karşı bölgesel düzeyde işbirliği, dayanışma giderek daha fazla önem arz etmeye başladı. Bu yardımlar konusunda, yardım teklifleri konusundaki gelişmeleri tam olarak takip edemedim ama belki şunu hatırlatmakta fayda var. Türkiye'nin iklim politikasını şekillendiren en önemli hani bilimsel bilgilerden birisi diyelim, Türkiye'nin iklim değişikliğinin etkilerine en fazla kırılganlık gösteren Akdeniz Havzası'nda olması. Yani Türkiye'nin resmi pozisyonuna baktığımızda ve bir ölçüde de 2000'lerden itibaren iklim politikasında bir hareketlilik yaşanmasından yol açan bu bulgu, bu bilgi iklim politikasını olması gerektiği ölçüde şekillendiremedi. Yani IPCC raporlarından da edinilen bu gerçeği kabul ederek Türkiye bir takım adımlar atmaya çalışıyor. Fakat bunun gereğini büyük ölçüde yerine getirdiğini söyleyemeyiz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum aslında, bölgesel iklim değişikliğinin etkilerine karşı bölgesel işbirliğini tetiklemesi gerekiyor bu türden bulguların, bilgilerin. Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde ve Akdeniz'in tamamında şu anda yaşamakta olduğumuz yangınlar da bu gerçekliği açıkça gösteriyor bize. Şu önem kazanabilir ya da Türkiye'nin şu yönde bir politika izlemesi yararlı olabilir. Bölge ülkeleri, Avrupa Birliği'nin de belki içinde olacağı şekilde bölge ülkeleriyle birlikte orman yangınları da içinde olacak şekilde Akdeniz Havzası'nda iklim değişikliğinin etkilerine karşı uyum amaçlı bir bölgesel işbirliği platformu oluşturması. Yani bu iklim değişikliğinin büyük kayıplara yol açan etkilerine hem önleme hem de müdahale amacıyla hazırlık kapasitesini geliştirecek şekilde bölgesel bir işbirliğinin yolunu açması, Türkiye'nin bunun girişimcisi, çağrıcısı olması, Türkiye'nin şu anda büyük eksiklik arz eden iklim diplomasisi açısından da çok önemli gibi geliyor bana. Hani büyük felaketler karşısında bu türden ciddi adımlar ya da işte kararlı adımlar atılabildiğini biliyoruz. Bu yangınlar da belki böyle bir politika yöneliminin başlatıcısı, tetikleyicisi olabilir. Türkiye geçmişte bu türden bölgesel işbirlikleri konusunda önemli girişimlerde bulundu. 1990'lardan itibaren Rio Konferansı'nın ardından hem Akdeniz'de hem de Orta Asya ülkeleriyle birlikte çevre amaçlı işbirlikleri geliştirilmesi yolunda girişimlerde bulundu, bölgesel girişimlerde. Şimdi bunu iklim değişikliği konusunda yapması iklim diplomasisini de canlandırıcı. Hem kendi iklim politikasını hareketlendirici hem de küresel iklim politikasında varlığını hani ortaya koyan bir girişim olabilir. Dolayısıyla hani benim önerim bu yönde, bu sorun konusunda bu şu anda. Genel olarak iklim politikasına baktığımızda Türkiye'nin asıl olarak bunu konuşmayı düşünmüştük sizinle. Bir kararsızlık, uzunca süren, uzun süredir devam eden bir kararsızlık hakim Türkiye'nin iklim politikasına. İklim değişikliğinin önemli bir konu olduğunu, yalnızca bir çevre politikası değil, bir kalkınma, bir dirençlilik meselesi olduğunu kabul etmekle birlikte Türkiye bunun gereğini yerine getirmek konusunda beklenen istekliliği sergileyemiyor. Bunun nedenlerinden birisi de aslında uluslararası politikanın gittiği yönle kendi kapasitesi ve kendi kalkınma politikalarının yönelimi arasındaki uyuşmazlıkta sıkışıp kalmış olması Türkiye'nin. Uluslararası iklim politikasını yönlendiren başlıca hukuk belgesi olan Çerçeve Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin Türkiye'yi gelişmiş ülkeler kategorisinde sınıflandırması dolayısıyla bunun bu statüde kalmanın Türkiye'nin bir takım yükümlülükler üstlenmesini gerektireceği endişesi dolayısıyla hem uluslararası işbirliğine katılmakta gecikiyor Türkiye. Bu gecikme de dolayısıyla kendi ulusal iklim politikasını, iklim önlemlerini şekillendirmesini geciktiriyor, erteliyor. Yani bu açmazın içinden çıkması gerekiyor. Yeni bir bakış açısına ihtiyaç var Türkiye'de dolayısıyla iklim politikası açısından. Henüz taraf olmadığımız, imzaladığımız ama henüz taraf olmadığımız Paris Anlaşması da Türkiye'yi bu kendi kendisini belki de bir anlamda içine soktuğu diplomatik açmazdan çıkarmaya elverişli hükümler de içeriyor. Yani gelişmiş ülke olarak sınıflandırılması Türkiye'nin çerçeve sözleşmede Türkiye'nin sera gazı emisyonları azaltmak konusunda diğer gelişmiş ülkeler gibi daha hızlı ve daha fazla emisyon azaltımı yükümlülüğü üstlenmesine yol açabilir endişesi var karar vericilerde. İkincisi aynı statü dolayısıyla bu emisyon azaltımları için gereken önlemlerin gerektirdiği finansmana erişmek konusunda engel oluşturuyor önünde. Dolayısıyla iklim finansmanına erişmeyi Türkiye iklim eyleminin bir ön koşulu olarak tanımlamış durumda. Böyle olduğu için de uluslararası statüsü değişmediği için ve yakın vadede belki bu konuda bir gelişme olmayacağı, Türkiye sözleşmenin gelişmiş ülkeler listesinden yani ekliden çıkmayacağı için buna endeksli olarak iklim politikası yaklaşımı geliştirmek giderek daha fazla bir gecikmeye ve dolayısıyla iklim politikası açısından bir boşluğa ve tehlikeye sürüklüyor Türkiye'yi. Bu ikisini birbirinden ayırmak pek çok ülkenin yaptığı ve yapabildiği gibi uluslararası statüsüyle uluslararası iklim politikasındaki ve hukuk belgeleri altındaki statüsüyle kendi iklim eylemini ayrıştırması gerekiyor Türkiye'nin. Çünkü iklim krizi burada, kapımızda, bizimle birlikte ve çok büyük kayıplara yol açıyor. Sözleşme altındaki statüden kaynaklanan olası kayıplardan ziyade bizim artık iklim değişikliğiyle bağlantılı önlemler almadığımızda uğrayacağımız kayıpları hesaplamamız ve buna göre eylemlerimizi yönlendirmemiz gerekiyor. Yani bir politika bakış açısı değişikliğine ihtiyaç var kısaca Türkiye'de.
Hı hı. Emrah'cığım, ben de son olarak size Paris İklim Anlaşması ile ilgili bir soru yöneltecektim ama siz genelden başlayıp özele doğru çok derli toplu bir biçimde aslında açıklamış oldunuz. Çok teşekkürler katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
Son olarak belki hani vaktiniz varsa şunu söylemek istiyorum.
Tabii buyurun, buyurun lütfen.
Şimdi iklim politikasının bir sera gazı emisyonları azaltımı, bir iklim değişikliğinin etkilerine uyum boyutu, bir de iklim değişikliğiyle bağlantılı kayıp ve zararlarla ilgili politika boyutu var. Şimdi bu kayıp ve zararlar daha fazla uluslararası alanda zengin ülkelerin yoksul ülkelere karşı bir sorumluluğu olarak tartışılıyor. Fakat ülkelerin kendi içinde de bu kayıp ve zararın bir iklim politikası bileşeni olarak artık öncelik kazanması gerekiyor. Türkiye'de iklim değişikliğiyle bağlantılı kayıp ve zararlara uğruyor ve daha da uğrayacağımız çeşitli çalışmalarla konuyor ortaya. Dolayısıyla burada bir ulusal düzeyde bir finansman mekanizmasına ihtiyacımız var. Yani iklim değişikliği fonu, iklim değişikliği kayıp zarar fonu gibi kendi içimizde, ülkemizde yaşadığımız gerekli uyum önlemlerini alamadığımız için ve direncimizi kaybediyor olduğumuz için, aslında başa çıkma kapasitemizi de kaybediyor olduğumuz için uğradığımız zararları telafi edecek ya da bu kayıpları engelleyecek eylemleri finanse edecek bir iklim fonuna ihtiyacımız var. Belki bunu da tartışmaya açmak gerekiyor. Bu yangınlar yüzünden biz yalnızca ormanlarımızı kaybetmiyoruz. İklim değişikliğine karşı direncimizi kaybediyoruz. Sera gazı azaltım kapasitemizi kaybediyoruz. Çünkü ormanlar bizim yutaklarımız. Aynı zamanda orman ekosistemi yol açtı, kaybolduğu için de uyum kapasitemizi kaybediyoruz. Yani dolayısıyla bunun bilincinde olarak bunları önlemeye dönük eylemleri finanse edecek bir fon mekanizmasına, mali mekanizmaya ihtiyaç var. Bunu da belki iklim politikamızın bir önceliği, bir gereği olarak konuşmaya başlamamız gerekiyor. Hani yangınların bize öğreteceği, hatırlatacağı şeylerden, aciliyetlerden birisi bu olsa gerek diye düşünüyorum.
Semra Cerit Nazım, çok teşekkürler tekrardan.
İyi yayınlar, hoşçakalın.
Sağ olun. İklim politikalarıyla devam ediyoruz. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi Müdürü, İklim Bilimci Profesör Doktor Levent Kurnaz, yaşanan orman yangınlarına ve iklim krizine ilişkin konuştu. Kurnaz, yangınların önemli bir kısmı bizim yaptığımız hatalardan kaynaklanıyor dedi.
Bütün ormanlık alanlar ve sadece ormanlık alanlar değil, yani çalılık, tarla, bunların hepsi. Geçtiğimiz özellikle 8-10 ay içerisinde ciddi bir kuraklık geçiriyorlar. Bundan dolayı da gittikçe kurudu, artı hava da sıcak olunca, hani istesek de istemesek de gel yangın çıksın noktasına geldik. Çıkart demek istemiyorum burada, yanlış anlaşılmasın, ama yani yapılabilecek, yani şöyle bir şey söyleyeceğim size. Bugünkü şartlar altında bu yangınların hiçbiri doğal sebeplerle çıkmıyor. Doğal sebeplerle dediğim şey de şu: yangın durduk yerde kendiliğinden çok ender çıkar. Özellikle hani yıldırım olur, şimşek olur, bir şekilde bir şey yere düşer, yangınları bunlar başladı. Şu anda öyle bir durum söz konusu. Şu anda bu yangınların önemli bir kısmı bizim yaptığımız hatalardan kaynaklanıyor. Yani biz ortalığa bir izmarit attığımızda, biz yanıcı bir şeyler bıraktığımızda, daha tutuşacak bir şeyleri ortalıkta bıraktığımızda, ortalığa bir kıvılcım saçıldığında bunlar çok rahat oluşabilecek yangınlar. Bu kuru ve sıcak havada.
Politik Akademi'nin bu haftaki konuğu Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Koordinatörü ve Türkiye Yeşiller Partisi kurucusu Doktor Ümit Şahin'di. Şahin, son dönemde yaşanan yangın felaketinden hareketle iklim değişikliği ve yeşil politikalar üzerine konuştu.
Siz fizik yasalarıyla, atmosferin bileşimiyle, doğayla bu tür bir pazarlığa giremezsiniz. Benim asıl tuhaf bulduğum, en aklı başında insanların bile hala bir takım teknolojik çözümleri ya da kendi mümkün gördükleri düzeyde sera gazı azaltıldı mesela. Yani diyorlar ki bize ancak bu kadar azaltabiliriz. Yani mesela Türkiye'nin politikalarına bakın. Türkiye azaltamaz bile. İşte ancak artışı biraz azaltabilir. Biz bu kadar yapabiliriz. Ama biz bu kadar yapalım ama iklim de değişmesin. Yani bu bir irrasyonel bir bakış açısı. Yani bu tür bir fizik yasalarıyla, doğayla bu tarz bir ilişkiye giremezsiniz. Siz bir şekilde çok sevilmeyen bir bakış açısıdır ama geri adım atmak zorundasınız. Yani doğanın karşısında geri adım atıp değiştiremeyeceğiniz bazı şeyleri kabul etmek zorundasınız. Değiştiremeyeceğiniz şeylerden bir tanesi de sera etkisidir. Dolayısıyla iklim krizi bu sistem, bu anlayış, bu tüketim biçimi, bu üretim sistemi sürdüğü sürece giderek artacak.
Siyaset bilimci Berke Sen, Kritik'te bu hafta Türkiye'de göç krizinin nasıl ortaya çıktığını ve hükümetin bu konudaki politikalarının hangi amaca hizmet ettiğini analiz etti.
Süreli göçmenlerin en azından kimisinin topluma nasıl entegre edilebileceğini de konuşması gerekiyor. Tabii ki bu kitlelerin çoğu vatandaş olmayacak belki ama onlara eğitim hakları verilmesi gerekiyor. Onlara çalışma izni verilmesi gerekiyor. Onların yaşadıkları önemli sorunların çözülmeye çalışılması gerekiyor. Kimisi iç kaynaklarla, kimisi dış kaynaklarla. Açıkçası Türkiye'nin göç krizini tartışırken Suriyeli Arapları topluma ne kadar entegre edebileceklerini de konuşması gerekiyor. Bu çok büyük bir sorun. Bu enkazı Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti kaldıramaz. Erdoğan yönetimi mülteci politikasından besleniyor. İnsani bir hedef gütmüyor kendi otoriter rejiminin ömrünü yükseltmek için, arttırmak için Avrupa Birliği özellikle müzakere yürütüyor. Bu göç politikası sürdürülebilir değildir. Bu göç politikası insani de değildir. Açıkçası Türkiye'nin daha fazla göçmen alacak mecali ve kaynakları da yoktur. Somut olarak artık bizim ırkçılıkla suçlanmadan, rasyonel politikalar üstünden yeni bir göç rejimi belirlememiz gerekiyor. Bu enkazı yaratan kaldıramayacak. Bu enkazı kaldırmak şu anki muhalefet partilerine düşecek. Umarım onlar ciddiyetle yeni, sağlıklı, insani, sürdürülebilir bir göç politikası yaratırlar.
Doktor Eda Yiğit, Prekarya'nın görünmeyen özneleri pandemi döneminde sanatçılar araştırmasını, Müzik Yorumcuları Meslek Birliği Genel Sekreteri Merve Eryürük ise kurduğu müzikplatformu.com üzerinden eriştiği verileri anlattı.
Elbette örnekten yani 150 sanatçıyla benim erişebildiğim, hani güncel sanat mecralarında erişebildiğim açık kaynaklardan duyurusu yapıldı araştırmanın. Hani 150 sanatçı üzerinden düşünelim. Bütün hani alana dair bir şey söylemiş olmayayım ama 30'lu yaşlı.